Anadolu Meraları. Onarıcı.
Merhaba, ben Anadolu Meraları'ndan Can.
Durukan ben de.
Onarıcı da bu programda, bu bölümde ismini de aldığı aslında. Onarıcı tarım konuşacağız. Ve ben Durkan'a şöyle aslında bıraksak sabaha kadar konuşacağı bir soru soracağım. Onarıcı tarım nedir ve içerdiği pratikler nelerdir? Lütfen, lütfen 20 dakikayı aşmayacak bir sürede yanıtlayınız.
Bu tane gazeteci seni bir tanıyabilir miyiz Durkan? Onarıcı tarım tanıyabilir miyiz? Bahseder misin? Peki. Onarıcı tarım her şeyden önce yani üç farklı aşamada, üç farklı boyutta tanımlıyorum ben onarıcı tarımı. Bunlardan bir tanesi senin de söylediğin gibi ve sorunun bir parçası olan bir teknikler bütünü. Hı hı. Aletler, teknikler bütünü. Yöntemler bütünü. Böyle bir tanımı var. Buna geleceğim. Zaten bunun üzerine herhalde daha çok konuşacağız ama ikinci tanımı, ikinci bir boyutta ise onarıcı tarımda biz bir paradigma değişikliğinden bahsediyoruz. Hı hı. Paradigma değişikliği de çok fazla kullanılır biliyorum. Yani herkes bir paradigma değiştiriyor ve her an sürekli paradigmalar değişiyor bugün artık dünyada. Hı
hı. Yani paradigma derken tabii neyi de kastettiğimizi aslında belki netlemek lazım. Evet. Herkesin kafasında başka
tabii, bir şey canlanıyor. Paradigma dediğin zaman belli bir döneme dair ve o dönemin çok farklı alanlardaki değerlerinin tamamını etkileyen bir süper değerler bütününden bahsediyoruz. Yani tarımda paradigma değişiyor gibisinden bir cümle olmaz mesela. Hı hı. Ya da sanatta paradigma değişiyor falan. Her şey. Oyunculukta paradigmalar değişti falan gibisinden bir şey denmez. Genel olarak o sosyoekonomik bütünün, kültürel bütünün tamamına değen, hem materyalistik boyutta hem materyalin üzerindeki post materyal boyuttaki her yere değen değerler. Ve onu etkileyen değerler.
Onarıcı tarım bu paradigma değişiminin bir unsuru mu diyeceğiz?
Onarıcı tarım bu paradigma değişimin unsuru ve aynı zamanda öncüsü, akıncısı diyebiliriz. Hı-hı. Çünkü paradigma değişimi tabii ki tık diye birdenbire gerçekleşmiyor. Yani şey gibi aydınlanma dönemi
gibi düşün. Her şey gibi aslında.
Evet, yani. Orada şey da işte belli alanlarda bir takım sıçramalar yapılıyor, öne çıkmalar oluyor. İşte akıncılıklar, öncülükler oluyor. Onun üzerinden diğer alanlarda da her şey izleyip bir yeni bir çağa giriyorsun gibi. Onarıcı tarım da bu anlamda öyle ve bunu söylüyorum çünkü işte toprağın nasıl işlenmesi veya işlenmemesi gerektiği üzerine bir takım teknik açıklamalar yapmanın çok ötesine geçip hatta bunlardan belki çok daha fazla insanla insan arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiği, ekonominin nasıl kurgulanması gerektiği, mülkiyetin mesela ne nasıl yeniden tanımlanması ya da tanımlanmaması gerektiği, politikanın güç dengelerinin, işbirliklerinin nasıl olması gerektiği olabileceği konusunda atıp tutuyor. Yani ve bu da işte tam bir işte oyun bozanlık bir paradigma değişikliğinde bir yani akıncılık öncülük oluyor. Bunun yanı sıra üçüncü olarak da bir toplumsal hareket diyorum. Çünkü bugün kendini onarıcı tarım başlığı altında tanımlayan ve kendi arasında organize olan, örgütlenmiş, iletişim kuran, sürekli birbirini bulan, birbiriyle bir araya gelen internette ve ayrıca fiziksel ortamlarda ve bir takım ortak değerleri de olan, yani kendine has biraz bir dili de oluşan ufaktan, teknik konularda en azından ve hani bir aidiyet kurmuş bu hareketle, bu küresel cemaatle diyelim. Bir sürü insan var. Dolayısıyla artık bir toplumsal hareket de demeye başlıyoruz. Çünkü üzerine kampanyalar yapılıyor. Yani içinden kampanyalar çıkıyor. Aktivizm hareketleri falan filan da çıkıyor bir sürü zaten. Böyle üç tane boyutu var. Yöntemler bütünü, bir paradigma değişikliği, unsuru, öncüsü, akıncısı ve aynı zamanda bir toplumsal hareket. Ben bu üç özelliğin aynı anda görülmesi gerektiğini düşünüyorum ve hep söylüyorum. Çünkü diğer türlü işte onarıcı tarım diye yeni bir teknoloji varmış deyip geçeriz. O teknolojiyi tırnak içerisinde, o bilgiyi, o yenilikçiliği besleyen şey o paradigma üzerinden yükselen şey toplumsal hareket mesela. Hı. Dolayısıyla o aradaki damarı kesersen biter. Yani kalır olduğu yerde ve ilerlemez. Ve daha ilerleyecek çok yeri var. Yani müthiş önü açık öyle diyeyim. O kadar kötü tabii. yapıyoruz ki tarımı. O kadar cahiliz ki tarım ve doğa konusunda, toprak konusunda. İnsanlık olarak bu arada öyle şey toplumumuz çok cahil tabii, falan tabii. da değil. İnsanlık, bilim insanları falan olarak da o kadar önümüz açık ve yanlış tarafa bakıyoruz ki yani daha yürüyecek çok fazla alan var. Dolayısıyla bu üç boyutu birden düşünerek, bilerek hareket etmek gerekiyor bence. Senin sorduğun kısmı da ama bir es vereyim. Sen soruyu bir kez daha da sormuş ol. Hem de hep benim sesimden bıkmasınlar insanlar.
Yok yani senden daha akıcı dinleyecekleri için bu açıklamaları tabii ki daha iyi. Benim bir yani aralara çok fazla girmemeyi o yüzden tercih ediyorum.
Tamam.
Ama belirsizleştiği noktalarda zaten böyle zırt diye sana kendini kaybetme diye parmak sokuyor oluyor.
Masanın altından şey yaparsın, dürtersin beni.
Masa da yok gerçekten.
Masa da yok. Demiştin ki yöntemler, değil mi?
Evet, yani onarıcı tarım nedir ve hangi pratikleri kapsar?
Evet. Şimdi tarım bu arada tarım ve ziraat değil, tarım ve hayvancılık değil. Tarım bütün bunların hepsinin ortak ismi. Dünyanın topraklarında ve sularında gıda ve yapı malzemesi üretme işi. Üretme diyorum özellikle, kültive etme gerekiyor çünkü. Yani avcılık ya da işte şey toplayıcılık dahil değil mesela. Dolayısıyla tarım dediğimiz zaman zaten içine hayvancılık da var, ziraat de var, tek yıllık ekim de var, çok yıllık işleme de var, bağ da var, bahçe de var, her şey de var. Bunu bir öyle ortaya koymuş olalım. Onarıcı da şu anlama geliyor içinde, onun nasıl bir tarım olduğunu tanımlarken. O işlemleri yaparken, o üretimi yaparken, içinde bulunduğun ekosisteme, parçası olduğun ekosisteme zarar vermeyeceksin, o ekosistemi koruyacaksın. Değil, o ekosistemi iyileştireceksin. Onarıcı şeyi buradan geliyor. Yani hani sürdürülebilirliğinden falan filan çok farklı o anlamda. Tamamen farklı. Sürdürülebilir çünkü ne kadar zarar verirsek fark ettirmeden yavaş yavaş ölür burası diye bakar herhangi bir sisteme.
Ne kadar uzun sürebilir bunun
evet,
ölmesi?
Evet, ne kadar uzun süre can çekiştirebiliriz burayı gibisinden neredeyse. Yani biraz da bir karikatürize ediyoruz ama yani yaptığı şey budur aslında. Evet. Ya da pratikte geldiği nokta budur en azından en iyi ihtimalle. Ya,
ekosistem açısından bakarsan evet ama ekonomik bir yani canlı olmayan bir şey.
Daha da kötü onda da sürdürülebilir ekonomi dediğin zaman yani ne bilmiyorum herkes batacağını mevcut sistemin. Balonlar üzerine kurulu olduğu için batmak zorunda olduğunu zaten teknik olarak. Yani batmak üzerine kurulu bir sistem olduğunu. Neyse bunun üzerine ayrı program.
Evet şu anda. Tamam. Ona girersek.
Ona girersek çıkamayacağız oradan. Pardon. Şey yani evet onarıcı o anlamda diyor ki burayı bulduğundan daha iyi bırakacaksın kardeşim. Bu kadar basit aslında. Bunun da tabii şeyleri var. Yani çok bariz bir takım göstergeleri var. Burayı iyileştirdiğini gösteren, sana anlatan. Ve o bariz göstergenin yanı sıra bin bir başka çeşit göstergeleri de var. Ama o barizden başlayalım. Topraktaki karbon miktarını arttırmak. Ve bunu da organik maddeyi arttırarak yapmak aslında. Yani organik maddeyi arttırmak istiyoruz biz. Amacımız bu olduğundan değil. Çünkü amaçlarınız çok farklı olabilir oradaki bağlamınıza göre gerçekten. Ya da amaçlarınızın önceliklendirmesi, yol haritası farklı olabilir. İlk önce şunu yapacağım, onun sayesinde buraya gideceğim, onun sayesinde şöyle bir şey çıkacak bu ekosistemde diye olabilirsiniz. Organik madde artışı ise onarıcı tarım yaptığınızın en güçlü göstergelerinden bir tanesidir. Yani biyolojik çeşitlilik de mesela çok ciddi bir gösterge. Hem faunada hem florada, yani hem oradaki hayvanlarda, hayvan dediğimiz zaman en ufak en küçük böceklerine kadar, hatta gözle göremediğimiz nematotlarına kadar, gözle göremediğimiz antropotlara kadar, yani toprak altı mikrobiyolojisine kadar, altı ve üstü toprak mikrobiyolojisine kadar tüm hayvanları kastediyorum. Flora dediğimiz zaman da yine otlar, ağaçlar, çiçekler, ama aynı zamanda yine yani mantarlar, bakteriler, yine tüm o alanı kastediyorum. Oradaki biyoloji çeşitliliği ne kadar çok arttırdığınız da yine onarıcı yaptığınıza bir delalettir. Hı hı. Çünkü biyolojik çeşitliliğin güçlü olduğu yerde bir anlığına değil ama yani belli bir vadede süreyen bir şekilde güçlü olduğu bir yerde ekosistem iyileşiyordur. Böyle bir genel kabulümüz var. Hikmetinden sual olunmaz. Yani bunu kanıtlasan kanıtlayamam. Hı-hı. Öyle çünkü diyebilirim. Örüntü kavramına giriyoruz burada. Yani örüntüler üzerinden bunu söyleyebiliyoruz. Nerede çokluk orada güzellik diyor doğa bize.
Peki bu çokluğun çeşitliliğin ölçeği ne boyutlarda olduğu zaman anlamlı olmaya başlıyor onarıcı tarım için?
Şöyle bıraktığın yani aldığından sen orada bir şey yapmaya başladığında sahip olduğundan daha yüksek bir çeşitliliğe sahipse artık onarıcıdır.
Yok,
yani onarım başlamıştır.
Şunu kastediyorum yani onu anlamak biraz zor. Mesela şeyi hatırlıyorum bu geçtiğimiz yaz Molly ile bazı videolar çekerken o toprağı incelemenin yanı sıra etrafta bu buketlerin oradayken çekim yapıyorduk. Etrafta hiç arı, böcek, uçan, kaçan bir sinek tozlaşmayı sağlayacak bir şey olmadığını fark edip söylemeye başlamıştı bunu. Ve hani arı belki nüfusu yani nasıl desem büyüklük derken, ölçek derken şeyi kastediyorum. Yani ne kadar arazinin boyutta arazide bunu anlamak. Ya, çünkü anlayamayabiliriz. Tabii, belki tabii. Çok arttı ama o kadar büyük bir arazideyiz ki hesaplayamıyoruz veya gözle görülür hale gelmemiş henüz.
Çok çok şey. Doğru yani hani saksınıza bakıp bu saksıda fare yok deyip biyolojik çeşitlilik çok kötü bu bölgede demek ki sonucuna varmanız doğru olmaz. Evet. Ya da yılan yok burada, aslan yok, kaplan yok diye. Yani bu soruya doğrudan bir cevap veremeyeceğim çünkü ne yaptığına göre çok değişir. Yani bir bahçe yapıyorsan sen yani 100 metrekarenin altında tabii ki biyolojik çeşitlilik düşük olabilir. Normaldir. Özellikle makro düzeyde yani böcek ve üstü. Çünkü mikro düzeyde yani bir çay kaşığında bile çok güçlü olması gerekiyor. O bir çay kaşığını farklı yerlerden alabildiysen o toprak örneğini. Ama işte yani bahçe dediğim gibi mesela 5 dönüm, 10 dönüm ve üstü bir alandaysan artık orada senin o alanın içerisinde bir biyolojik çeşitliğe sahip olman gerekiyor. Çünkü bahçe yapıyorsun. Yani bahçede metrekare veya dönüm başına, santimetre kare başına yüksek hasılat aldığın bir üretim şekli. Biyokütle anlamında yüksek hasılat aldığın bir üretim şekli ve dolayısıyla senin orada yani 10 dönümde artık bayağı bir insanı doyuracak kadar üretim yapıyorsundur ve orada artık bir biyolojik çeşitliliğin olmalıdır. Ama bir ranch yani çiftlik diyelim büyük kocaman çiftlikte sen hayvancılık yapıyorsan Orta Amerika'da, Texas'ta falan o zaman tabii ki birkaç bin dönüm hatta birkaç bin hektar, birkaç bin, birkaç on bin dönüme bakarsın. Yani bu da son derece normaldir. İşte birkaç on bin dönümde yabani hayvanlar var mı? Yabani geyikler var mı falan filan diye bakarsın, görürsün. Yani şey bu arada bir yerde temiz tarım yapıyor olman bu çok güzel bir şey aslında. Yani söylediğini bana onu hatırlattı. Bir yerde temiz tarım yapıyor olman onarıcı tarım yapıyor olduğun anlamına hiç gelmez. Yani temiz olmayan bir onarıcı tarım gerçekten pek mümkün değil. Doğru. Ama hiç onarıcı olmayan çok fazla temiz tarım var. İlaç kullanılmayan, kimyasal atılmayan, tarımsal zehir kullanılmayan birçok tarım yapılan tarım var. Yani eskiden yapılan tarım birçok alanda böyle yapılıyormuş. Hele hele ilk yeteri kadar eskiye gidersen, kimyasalların artık henüz devrede olmadığı dönemlere gidersen orada zaten tamamen yani temiz tarım bugünkü anlamıyla.
Ya evet, ve sadece ilaçla ve gübreyle olmuyor tabii.
Evet, ve onu yaparak yani Sümerler organik ötesi tarım yapıyorlardı. Evet. Ve o tarımla çölleştirdiler Mezopotamya'yı.
Evet.
Yani temiz yapıyor olmak kesinlikle o yüzden onarıyor olduğun anlamına gelmiyor. Tam tersi yok ediyor olabilirsin. Sürdürülebilir olduğu anlamına bile gelmiyor.
Toprağa nasıl davrandığınla alakalı aslında biraz da. Sen yani ilaç bunlardan sadece biri.
Aynen öyle.
Ama toprağı nasıl eşelediğinden tut.
Evet.
Nasıl sürdüğüne kadar hatta etmek mi sürmemek mi noktasına kadar varabilecek evet. şeyler var, konular var aslında.
Aynen öyle. Zaten oralara herhalde sen de girmeye niyetledin bugün ama.
Yok, oralara girmeye niyetim yok. Çünkü her biri ayrı program bölüm evet. konusu olabilir bunların. Ama şuna en azından isimlerini zikredip çok böyle kısaca özetleyebileceğimiz diğer onarıcı, yani diğer dediğim onarıcı tarım pratiklerinin bir isimlerini zikretmekte fayda tamam. var.
Şimdi onarıcı tarımın içerisinde bir bütüncül yönetim var. Oradan başlayalım. Bütüncül yönetim, holistic management.
Bu tek başına bir bölüm olacak bu arada.
Yani. Tamam. Ve bir yandan da bir beden çizmeye çalışacağım. Onarıcı tarım hı-hı. bedeni çıkarmaya çalışacağım. Bu bütüncül yönetim onarıcı tarımın onarıcı tarım bedeninin hı-hı. sinir sistemi olsun. Hı-hı. Tamam mı? Bütüncül planlı otlatma var. Bütüncül yönetim bir parçası. Ama ayrı söylüyorum çünkü insanlar genelde ikisini karıştırıyorlar. Aynı şey zannediyorlar falan. Hı-hı. İki farklı şey halbuki. Yani beraber kullandığımız ama ayrı ayrı zikretmek gereken hı-hı. şeyler. O yüzden
bütüncül planlı otlatma mı?
Evet. Hı-hı. Yani bütüncül yönetim sayesinde yapabildiğimiz bir somut bir araç bu hı-hı. arazide. Bu ayakları olabilir belki o vücudun. Permakültür var ardından. Hı-hı. Permakültür bir tasarım bilimi. Buna da elleri diyelim hı-hı. şeyin. Vücudun, bedenin. Türkçe dönüm hattı diye çevirdik. Yani camia olarak diyeyim, çevirdik. Keyline diye geçiyor. Keyline Design var. Keyline Design da yine iki farklı şeyi var aslında. Bir yandan tasarım kısmı var. Keyline Design olan kısmı, tasarım kısmı. Bir yandan da en çok bilinen ve kullanılan demeyeyim aslında ama en çok en azından bilinen yeom ampulluğu üzerinden bir doğrudan şeyleri var. Bir takım uygulamaları var. Bu tasarım dönüm hattı, dönüm noktası barajları, işte yeom ampulluğu kullanımı falan filan gibi bir sürü böyle uygulamaya gidebiliyor. Bunlar genelde büyük, bayağı büyük ve topografik olarak da tepelik ve düzlüklerden oluşan arazilerde kullanması biraz daha mantıklı uygulamalar bu arada, dönüm hattı uygulamaları. Devam ediyorum. Permakültür dedik, bütüncül yönetim dedik, dönüm hattı dedik. No-till var. Yani bu...
Bir beden oluşturuyordun. Bu evet. Dönüm hattı keyline nereye denk düşer?
Bu şeye denk düşsün. Akciğerler olsun.
Peki.
Tamam. Çünkü böyle su alma şeyi falan filan böyle bir içeri girmesini sağlıyor falan. Suyun içeri girmesini sağlıyor. Şey, no-till var. Yani anıza ekim ya da işlemesiz tarım aslında daha genel anlamıyla. Bunun bir sürü farklı yapılabilirliği var. Bir de anıza ekim ve işlemesiz tarım aslında hani tek başına böyle ayrı bir ekol değil de bir sürü ekol tarafından önerilen. Eğer ziraat yapacaksanız böyle yapmak mantıklısı diye önerilen bir yöntemsellik aslında. Bu da neyi olsun? Artık bu kısımdan itibaren sallamaya başlıyorum tamam. Omuzları olsun dediğim. İlk üç tane söylendiğim çünkü hakikaten yani. Toprak mikrobiyolojisi var. Toprak mikrobiyolojisi yine özellikle son 5 yıldır falan çok ön plana çıkmış durumda. Çok böyle üzerine bir moda oldu diyeyim neredeyse.
Bu bir tarım yöntemi mi? İnceleme bilimi mi?
Bu yok. Aynı zamanda uygulama da var yani gayet. Kompost, özel kompostlar yaparak, kompost çayları yaparak, kompost özütleri yaparak.
Toprağın mikrobiyolojisini etkileyecek bir takım yöntemler var olarak bakıyoruz
evet.
o zaman.
Evet ve bu yani her şey bunu etkiliyor. Toprağı sürmek de etkiliyor. Bütüncül planlı otlatma yapmak da etkiliyor. İşte ağaç dikmek de etkiliyor. Ama bu doğrudan müdahaleler yani. Gerçekten toprağa mikro organizma boyutunda. Burada da Elaine Ingham, ondan öncesinde aslında Christina Jones gibi isimler var. Onlardan da yani oraya da belki gireriz bir ara. Şey kaldı söylemediğim önemli olan nelerden bahsettik, no-till falan filan buraları kesersin değil mi? Dur bakayım ne var ya, no-till, permakültür, keyline, bütüncül yönetim, ya aynı zamanda biomimikri ve biyodinamik tarım gibi yerler var. Biyodinamik tarım en spiritüel tırnak içerisinde kısmı. İşte tarımın homeopatisi gibi tanımlanabilecek. Çünkü yine çok düşük miktarlarla yapılan işler. Bir takım özütler hazırlanıp ilginç yöntemlerle doğru zamanlarda ay takvimi falan filan uygulamalar yapılan. Bir ilginç bir şekilde yapanlar bir şey aradığını söylüyor. Yani ilginç bir şekilde diyorum çünkü böyle bayağı yapıyoruz ve gayet iyi çalışıyor falan filan diye anlatıyorlar. Hindistan'da yaygın. İngiltere'de var. Ne bileyim bunu. Biyomimikri dediğimiz zaman yine tek başına bir yöntem değil. Biyomimikri yapanlar toprağa işte taş atıyorlar falan değil. ama genel olarak aslında bütün yani onarıcı tarım yöntemlerin, ekollerinin yaptığı şey aslında onların tamamını biyomimikri diyebiliyoruz. Yani doğayı, biyoyu, hayatı taklit etmek diyebileceğimiz. Bu o yüzden hani böyle cılız kaldı hep şeylerde. Çünkü kendi başına bir yöntem değil aslında.
Evet, o bir aslında... Yani
birisi çıkıp biyomimikri dediği zaman zaten biyomimikri hepimiz kardeş geçsin falan deyip...
Onarıcı tarımın aslında bir ilkesi gibi tanınıyor zaten.
Evet, evet, evet. Aynen öyle. Yani ilkesi demeyelim bence. Çünkü o biyomimikri yapmadan da müthiş onarıcı işler yapabileceğimiz günler çıkabilir. Ama şu ana kadar gördüğümüz bütün örneklerde çok net bir şeyi... yani ortak noktası. Evet.
Peki onarıcı tarımın bütün pratiklerini sıraladık diyebiliriz. Belki daha vardır ama en temellerini.
En temellerini konuştuk en azından. Yani bir sürü şey zaten işte ona giriyor, buna giriyor falan filan. Yani aradan birileri çıkıp yeni bir şey uyduruyor mesela ikisini bir araya koyup. Evet. Uyduruyor derken yani oluşturuyor. Tabii. Biraz şey gibi bu. Açık kaynak kod yazılımı süreci gibi. Hatta bayağı ona benzetiyorum ben.
Programın adını da buradan almıştık zaten. Buna değinmeden olmayacaktı. Onarıcı'nın bu bölümünün sonuna geldik.
İyi sabahlar.